hüzün yılı.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni başka bir şey için değil, yalnızca insanlığa bir merhamet, bir rahmet timsali, numunesi olmak üzere gönderdik. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Göğsünü açmadık mı? Daralan yüreğini genişletme. Kaburgalarına dayanan, artık yuvasında duramayacak kadar sıkılan, patlayacak gibi olan gönlünü yerler ve gökler gibi inşirah-ı derun vermedik. Ve vada'na anke vizrak. Yükünü almadık mı? Ki yükünü, ağır yükünü, göklerden ve yerlerden ağır yükünü, insan yükünü, sakalan yükünü, ağır ve değerli varlıkların omuzuna çökmüş olan o büyük yükünü hafifletmedik mi? Almadık. Ellezî en kadâ zahra. Ki o yük, o ağır sorumluluk, o ciddi mesuliyet senin belini bükmüştü. Ve rafa'na leke zikrak. Ve bir şeyi daha yapmadık mı? Adını, yadını, hatıranı yüceltmedik mi? Fe inne ma'al üsri yusra. O halde, o halde ey Muhammed ve senin şahsında ey tüm dünyanın iman eden insanları, her zorlukla birlikte mutlaka bir kolaylık vardır. Her yokuşun mutlaka bir inişi vardır. Her acının mutlaka bir ödülü vardır. Her sancının mutlaka bir doğumu vardır. Her bedelin mutlaka bir karşılığı vardır. Fe inne ma'al usri yusra. Evet, evet. Hiç kuşkun olmasın, hiç şüpheniz olmasın ki mutlaka ve mutlaka her zorlukla birlikte bir kolaylık bulunmak. Her acının içinde bir neşe bulunmaktadır. Her sancının, tabii ki sancınız kutsalsa, değerliyse, içinde onu tatlı kılan, onu çekilir kılan bir de haz bulunmaktadır. Feyda ferahte fensam. O halde her finiş bir start. Her bitti dediğin şey bir başlangıçtır. Bir işte yorulunca hiç çekinme. Bir başka kurda koşmaya başla. Bitti deme, yetti deme. Ve ilâ rabbike ferhab. Ve hepsinden öte yalnızca, ama yalnızca Rabbine rağbet et. Yalnızca ve yalnızca ona yönel. Yalnız ondan iste. Yalnız ondan bekle. Yalnız ona yalvar ve kulluk et. Korkunç Mekke boykotu sona erdikten sonra Müminler bir parça nefes almışlardı. Ama acılar, sınavlar, sancılar yine yakalarını bırakmadı. Acı bir kontenjandı. Bu kontenjanı çekmeleri gerekiyordu. Çekmeleri gerekiyordu ki hamdılar, yandılar, piştiler, pişsinler. Onun için hüzün yılı, boykot yılının ardında adeta saklanmıştı. Hüzün yılı. O yıla hüzün yılı adını verdiren en büyük kayıp, özellikle Resulullah'ın hayatında büyük kayıp, işte o yıl yaşandı. Boykot yılının hemen ardından İslam annesini yitiriyordu. Hatice. Müminlerin yiğit anası. İslam'ın şefkatli kucağı hayata gözlerini yumuyordu. Vahyin ilk müminiydi o. Müminesiydi. Resulullah henüz kendi peygamberliği hakkında tereddütler taşırken, Hatice, sana gelen ruhul emindir diyordu. Allah seni mahcup etmeyecek. La yahzikallahu ebeden ya Muhammed. Allah seni mahcup etmeyecek kesinlikle ey Muhammed. Serin ol diyordu için rahat ol. Hatice bunu diyordu. Çünkü sen sıla-i rahme dersin. Yani akrabayı görüp gözetirsin. Sen yoksullara yardım edersin. Sen insanlara merhamet edersin. Sen dertlilere şefkat gösterirsin. Sen ahlakınla örnek olursun. Onun için de seni Allah mahcup etmeyecek diyordu. Ölçülere bak. Hatice'nin ölçülerine bak. İnsan tanıma ölçülerine bakın. Daha vahiy ilk gelmiş. Hatice'nin Resulullah hakkındaki ölçüleri bu. Görüyorsunuz. İnsanı İnsani vasıflarıyla ölçülendir. Hatice, Resulullah'ın peygamberliğini insani vasıflarına atıfla ölçülendiriyordu. Görüyor musunuz? Çok önemli bir şey. Dikkatimizi çekip geçiyor. İşte böyle bir anne. Resulullah'a kol kanat gelmişti. Ona tek kelimeyle hem eşlik yapmış, hem banalık yapmış. Şefkatli kollarına batmıştı Resulullah. Onu düşman bir çevrede koruyup kollamış. Medine'nin zengin dulu olanca servetini vefat ettiğinde vahyin uğruna sebil etmiş. Resulullah'la evlendiğinde Mekke'nin en zengin kadını değil, en zenginlerinden biriydi. En zengin kadını idi bu müsellem. Ancak en zengin erkeklerle yarışacak kadar zengin. Unutmayın. Bir vermeye Resulullah'ın süt annesine bir kere de 20 koyun ve bir deveyi hediye edebiliyordu. Hediye. Oradan kayıp için. Kıyaslar. Böyleydi servet. Ama sıfırı tüketmişti. Vefat ettiğinde. Nerede? Kimin yoluna? Kimin yoluna? Allah yoluna tüketmişti. Hatice İslam'ın anasıydı. Zeynep'in, Rukiye'nin, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'nın değil sadece. İslam'ın anasıydı Hatice. Onun için İslam annesini kaybetmişti. Müminlere çok ağır geldi. Ama Resulullah'a daha da ağır gelmişti. 25 yıl birlikte geçen bir ömür hatırlayın. 25 yıl. Birçok derde, birçok sıkıntıya, ıstıraba beraber göğüs germişler. Sırt sırta vermişler ve düşman bir çevrede birbirlerine sığınak olmuşlar. Tabii 25 yılın sonunda Resulullah sevgili eşini, annemiz, validemiz Hatice'yi geçiriyordu. İşte bu hüzün yılı adını verdiriyordu o yıla. Hazreti Hatice'nin kaybı gerçekten derin izler bırakmıştı Resulullah'ta. Onun için günlerce hüznünü gizleyememişti. Müminlerde de derin izler bıraktı. Adeta manevi bir destek yok oluvermiş gibi oldu. Tabii onunla bitmedi. Onun arkasından siyasi olarak büyük, fakat akidevi olarak küçük sayılsa da siyasi değeri büyük bir kayıp daha yaşandı. Çok geçmedi, Resulullah'ın büyük hamisi Ebu Talip de hayata gözlerini yordu. Ebu Talip kısa olmayan bir müddet hasta kalmıştı. Hastalığı sırasında Resulullah tabii ki sık sık gelir gider. Amcasının ve hamisinin hatırını sorar. Mümkün olduğu kadar onu korur, kollar, gözetirdi. Yine bir kezinde amcasından haber gelmişti. Mekke'nin şefleri kendisini bekliyor idiler amcasının yanında. Beni Mahzum'un şefi Ebu Cehil, Şems kabilesinin şefi Utbe ve Şeybe. Yine Mekke'nin reisi yerinde görülen Velid bin Mughire ve diğerleri Resulullah'ın amcasına son bir pazarlık yapmak üzere başvurmuşlardı. Demişlerdi ki, Ebu Talip, sen seyyidimizsin. Sen Abdülmuttalib'in hediyesisin. Büyük şefimizin hatırasısın. Ve seyyidimiz. Seni çiğneyemeyiz. Yeğenine bizim adımıza bir teklif iletmeni istiyoruz. Bu teklifimiz yeğenine mümkün olan orta bir çizgide anlaşalım. Çağır yeğenini. Ne istiyorsa anlaşalım. Haber göndermişti Ebu Talip. Resulullah geldi. Mekke'nin şefleri orada. Mekke'nin şefleri anlaşmaya geldik dediler. Nedir senin isteğin? Nedir senin? Anlaşalım. Resulullah dedi ki, Bizans ve Kisra'nın saraylarına talip olmaya ne dersiniz? Tabii rüyalarında görmeyecekleri şeyler bunlar. Mekke müşrikleri hemen dediler. Buna kim yok ki? Seninle ölümüne varız bu konuda. Görüyorsunuz değil mi? Dünya sunulunca ölümüne varlar. Peki bizden talebin ne olur? Sizden büyük bir talebim yok. Sizden bir tek talebim var. O da yalnızca ve yalnızca Allah'a kulluk etmeniz. Yelkenler suya inmişti. Böyle yapacağını biliyoruz dedi Velid bin Mughire. Böyle yapacağını biliyorduk. Öbürleri de boyunlarını önlerine attılar, eğdiler. Ve dediler ki, sen bizim talebimize bak. Senin talebin orada dursun. Sen bizim talebimize bak. Biz senin tanrılarımıza ses çıkarmaman şartıyla istediğin şeyler üzerinde pazarlık yapmaya hazırız. Yeter ki
sen bu davadan vazgeç. Her ne istiyorsan hazır.
İşte o anda Resulullah'ın gözüne bakıyordu amcasına. Yani yeğenim, görüyorsun manzarayı. Bu çok mu zor senin için dercesine?
Vallahi ya ammi. Vallahi ya ammi. لَوْ وَدَعُ الشَّمْسَ فِي يَمِينِ وَالْقَمَرَ فِي شِمَالِ لَمَّا تَرَكْتُ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِ Vallahi amcacığım, billahi amcacığım, eğer güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler ve gel sen bu işten, sen Allah davasından vazgeç deseler. Allah'ın emri gelmediği sürece ben Allah davasından vazgeçeceğim.
Ebu Talib hasta döşeğinde son sözünü söyledi dercesine. Onlara baktı Mekke'nin şeflerine ve Mekke'nin şefleri boynları önlerinde çekip gittiler. Siz bilirsiniz dediler. Başınıza geleceklere katlanırsınız. Ve çok geçmedi. Ebu Talib'in hastalığı gittikçe ağırlaşıyordu. Resulullah ve kardeşi Abbas sürekli başucundalar. Bir ara Resulullah artık son demlerinin yaklaştığını düşünerek amca dedi, amca çok hakkın var. Bilirsin severim seni. Ne olur Allah'a imanının şahit kılsan olmaz. Eşhedü en la ilahe illallah. İmanına şahit kılsan Allah'ı. Yeğenim dedi, vallahi derdim ama. Şimdi Mekkeliler çıkarlar. Bak, ölüm döşeğinde korktu. Din değiştirdi. Babasının dininden vazgeçti. Mekkelilerin dillerinde sakız olmaktan çekildi. Çok geçmedi bir müddet sonra. Dudakları kıpırdıyordu. Abbas eğildi kardeşi. Vallahi duydum dedi. Senin dediğini dedi yeğenim. Senin söylemek istediğin şeyi söyle. Resulullah ben duymadım demişti. Ve öylece yine bir büyük hami Ebu Talib teslimi ruh etti. Rabbine yürüdü. Resulullah ikinci kanadı da kırıldı. Gerçekten artık Mekke'de hamisizdi. Hamisiz miydi? Değildi. Geçen de söyledim. Ebu Leheb kabilenin yeni şefi. Beni Haşim'in yeni şefi. Töreler gereği. Tabii ki Beni Haşim yani Abdümenaf oğulları yine koruyacaklar. Korumak zorundalar. Başka kabilelere karşı ayıp ederler yoksa. En azından kavmiyetçi, tırnak içinde milliyetçi duygularla korumak zorundalar. Muhammed Aleyhisselam. Ama korumuyorlar. Korumuyorlar ki, ilginçtir. Bir gün Resulullah'ın avlusuna kapı açılıveriliyor ve tam yemek tabağının, yemek tepsisinin içerisine sakatat, hayvan leşleri bırakılıyor. Hemen arkasından koşunca Resulullah'ın kızlarından biri bunun ilginçtir. Şemslilere ait biri tarafından konduğunu görmüştü. Yani Abdümenaf oğullarından biri yapıyordu. Koruması gerekenler Resulullah'a bunu yapıyordu. Ey Abdümenaf oğulları demişti Resulullah. Bu nasıl koruma? Siz böyle mi koruyacaksınız? Ve yine bir gün Resulullah o uzun secdeli namazlarından birini kırarken sırtına bir devenin işkembesi içiyle birlikte konuluyordu. Bir devenin işkembesi. Kaç kilo geldiğini bilmem. Resulullah kalkamamıştı. Ve ağlaya ağlaya kızı Fatıma geldi. Vay babacığım sana bunları da mı reva göreceklerdi diye. Hem temizliyor hem ağlıyor. Fatıma diye geçiyor kaynaklarda ya. Tahminim değil, Hazreti Fatıma değil. Orada gelen Zeynep olsa gerek, diğer kızı Zeynep olsa gerek.
geldi ve temizledi. Çünkü Fatıma radıyallahu anh'a annemiz daha çok küçüktü. Evet, bu acılar yaşanıyordu. Bu sancılar yaşanıyor. Alemlerin övüncü olan Efendimiz aleyhisselatü vesselam işte böylesine çirkef bir muameleye muhatap oluyordu. Bazen Resulullah artık iyice korumasız kaldığını anlıyorlardı ya. Mescide giderken, yani Kabe'ye giderken, atası İbrahim'in beytini ziyarete giderken, pencerelerden tükürük atıyorlardı üzerlerine. Özellikle çocukları öğretiyorlardı, tükürük atıyorlardı. O dünyanın en güzel insanına yapılan muameleyi görüyor musunuz? Ben onu soruyorum. Hiç inancınız yüzünden tükürüldüğünüz oldu mu? Hayatınızda. İmanınız yüzünden. O zaman anlayamayız. Benim bu söylediklerimi anlayamaz. Anlayamayacağınız bir şey söylüyorum. Dinleyeceğiniz ama anlayamayacağınız. İmanınız yüzünden kafirlerin tükürüğüne maruz kalsaydınız anlardınız. Yoksa anlayamazsınız. Anlayamayız. Öyle. Böyle manzaralar yaşanıyor. Bir ara Ebu Bekir, biliyorsunuz, Teym kabilesine mensup. Ama zayıf bir kabile, Teym kabilesi. Teym kabilesi daha çok Mekke'nin dışında yerleşik bir kabile. Onun için Ebu Cehil, Teym kabilesi korumasında değil Mekke'de. Mekke'de bir başka kabile, Velid bin Mughiresinin kabilesinin içinde yaşayan bir mücavir. Bir başka kabilenin müttefiki olarak yaşıyor Mekke'de. Onun için zayıf. Yani siyasi koruması zayıf. Yoksa çok güçlü. Resulullah'la tanıştığında, Resulullah'la özellikle tanıştığı demeyelim, imana eriştiğinde, erdiğinde gerçekten iyi serveti olan bir tüccar. Hem de ahlakıyla tanınıyor, seviliyor çevrede. Ama servetini sıfırlamış. Nerede? Allah yolunda. O da Allah yolunda. Düşünün. Hangi köle başı darda kalmış? Yetişir Ebu Bekir. Verir ve parasını kurtarır. Bilal'e yaptığı bu. Zinnire'ye yaptığı bu. Ve diğerlerine yaptığı bu. Dolayısıyla o da artık ticaret yapamaz hale gelmiş. Bir ara Resulullah'tan izin istedi. Ya Resulallah, artık beni de daralttılar, bunalttılar. Müsaade et de Habeşistan'a gideyim. Peki dedi Resulallah, sen de git. Çıktı yola. Tam denize varmadan, denize yakın yere geldiğinde, Bedevi çöl kabilelerinden bir tanesinin reisiyle karşılaştı yolda. İbn-i Duganna. Sordu, nereye Ebu Bekir? Kavmin bana kötülük etti. Kavmin beni bırakmadı. Onun için ben de yollara düştüm. Allah'ın beni rızıklandıracağı yere kadar gidiyorum. Ebu Bekir, sen böyle yapılacak bir adam değilsin. Ben seni eskiden beri bilirim. Ki ticari ilişkileri olmuş İbn-i Duganna'yla. Sen kavminin sevilen, sayılan büyük bir tüccarısın. Eğer Mekke'de seni koruyacak adam kalmadıysa bu benim üzerime vacip olsun Ebu Bekir. Gel. Düştüler yola geri Mekke'ye. Ve o günün gelenekleri gereği Kabe'nin etrafında İbn-i Duganna ilan etti. Bundan sonra bunun koruyucusu benim. Benim kabilemin mücaviridir. Yani sözleşmemiz, anlaşmamız vardır. Ona dokunan bana dokunmuş oldu. Mekkeliler. Mekkeliler de bunu kabul ettiler. Senin himayeni biz Mekkeliler olarak kabul ediyoruz diye de karşıdan olumlu cevap geldi. Olumlu cevap üzerine İbn-i Duganna çekti gitti. Ancak dediler ki İbn-i Duganna'ya, söyle anlaşmalına, müttefikine, mümkünse dışarıda değil de, açıklarda değil de, kapalı bir yerde ibadet etsin. Biz ondan rahatsız olduk. Çünkü o kadar cazip, o kadar çekici ki, o ibadet ederken biz çoluk çocuğumuza sahip olamıyoruz. Dediler. O da mümkünse Ebu Bekir böyle yap dedi ve gitti. Hazreti Ebubekir evinin yüksek duvarlarının içerisinde bir köşeyi mescit haline getirdi avluda ve orada ibadet etmeye başladı. Tabii ki bu sefer yine kurtulamadı Mekke müşrikleri. Çünkü gerçekten Allah'ı görüyormuş gibi ibadet var ya Resulullah'ın ihsanına cevabı. En te'budallaha ke'enneke terahu. Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir ihsan. Feillem tekun terahu feinnehu yarake. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor diye cevabı var ya. İşte öyle ibadet eden biri. Bekka idi. Çok ağlayan bir zat idi. Özellikle namaz sırasında. Onun namaz kılışını seyretmek, gerçekten cenneti seyretmek gibi insana zevk veriyordu. Bu sefer yüzünü seyredemeyen Mekkeliler sesini dinlemek için duvarın dışına gelmeye başladılar. Onun ağlayışını dinliyorlar. Namazda ağlayış. Ve yine etkiliyordu. Namaz deyip geçmeyin. Namaz kendi başına bir davettir. Ama davet gibi kılarsanız. Ve ondan sonra yine şikayet ettiler tabii. Hazreti Ebubekir bana Allah'ın koruması yeter dedi. Senin korumana ihtiyacım yok artık. Beni Allah korusun. Hatta ilginç bir şey oldu. Burada aklıma geldi hemen. Osman bin Maz'un döndüğünde kendi kabilesine sığınamayınca bir başka kabileye sığınmıştı. Ebu Cehil'in kabilesindendi. Velid bin Mughire'nin kabilesine sığındı. Velid bin Mughire onun sığınmasını kabul etti. Tabii Velid Mekke'nin eşrafından reisi kabul ediliyor. Velid bin Mughire'nin kabilesine sığınınca, sığınmacı olarak kabul edilince rahatlıkla gezmeye dolaşmaya başladı. Baktı ki birçok mümin ıstırap çekiyor, eziyet çekiyor, kendisine bir şey yok. Çünkü Mekke'nin şefinin kabilesine ile anlaşma, sözleşme yapmış. Ey Osman dedim diyor kendi kendime. Sen buna layık mısın? Sen buna layık mısın? Liyakat ölçüsüne bakın. Yani onların sığınmasına layık mısın değil. Sen Allah yoluna acı çekmemek ye utanmıyor musun manası? Hemen geldim diyor gerisin geri Velid'e. Velid ben senin sığınmanı reddediyorum. Ben seninle yaptığım sözleşmeyi bozmak istiyorum. Geri döndük Kabe'ye, ilan edildi, artık sözleşmemizi bozduk. Çünkü Allah'tan utanıyorum. Ben seninle sözleşme yaptım. Bu kadar kardeşim sığınmasız dururken. Hatta bir olay da olmuştu o sıra. Ünlü şair, Taif'in ünlü şairi, peygamberlik gelseydi bu iki adamdan birine gelirdi denilen Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sakafi. Ona o şiir okuyordu. O şiir okunca akan sular durdu. Ela ma halallahu batila diye bir şiiri var. Bir başlayan böyle bir dize. Allah'tan başkası batıl değil, boş değil. Onun bu mısrağı Resulullah'ın dilinde hadise dönüştü. Doğru dedi bu mısrağı okuyunca. Osman bin Maz'un oradan. İkinci mısrağı okudu. Her zevk geçicidir. Yalan dedi. Cennet zevki dışında. Cennet zevki kalıcıdır. Ey Mekkeliler ne zamandan beri siz size gelen bir konuğu böyle susturmaya başladınız, terbiyesizlik yapmaya başladınız deyince oradan bir tanesi özür diledi kendisinden ve geldi Osman bin Maz'un'a bir tokat aşk etti. Velid de tam oradaydı. Amcam oğlu dedi bak eğer bozmasaydın anlaşmanı şimdi bu adam sana gelip bir tokat vuramazdı. Tokatı yiyince gözü görmüştü. Vallahi dedi, sağlam gözüm de şimdi ötekini kıskanıyor. Böyle bakıyorlar. Olaya. Nereden baktığınızı var. Ve bu çerçevede tam Mekke gerçekten de karma karışık bir ortamı yaşıyor müminler. İşte bu durumda artık Resulullah Beni Haşim'in de kendisini korumadığını anlayınca çıktı Taif'e gitti. Bir melce aranıyor artık. Bir huruç yeri aranıyor. Taif bildiğiniz veya bilenlerinizin bildiği gibi Mekke'nin sayfiyesi, yazlık yeri. Biraz yüksekçe olduğu için Taif'e gitti ve Taif'te üç arkadaşı vardı. Taif'in kabilesinin liderleri. Biraz önce söylediğim şair var ya. Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sakafi, onun oğlu Amr Taif'in reisi. Onun için onun oğlu Amr da Resulullah'ın çocukluk arkadaşı. Ve kardeşleriyle, iki kardeşiyle birlikte Resulullah'ın ta çocukluktan beri arkadaşlar. İyi tanıştılar. Ben gideyim belki bir iman eden olur diye vardı Taif'e, onları davet etti. Bir tanesi dedi ki Amr özellikle reisleri ve Resulullah'ın çocukluk arkadaşı. Allah senden başka peygamber gönderecek birini bulamadı mı dedi. Öbürü yanındaki, eğer sen peygambersen ben gider Kabe'nin içindeki tüm kutsal asılı olan şeyleri yere indir. Öbürü de dalga geçercesine. Eğer dedi sen peygambersen gerçekten ben senin hizanda olmadığım için seninle konuşamam. Değilsen ben bir yalancıyla da konuşmam, muhatap olmam. Aşağı. Ve Resulullah çok incindi. Gerçekten çok incindi. Daha hiç durmadı. Kalktı ve bir şey söylemeden çıktı. Çıktı ama onlar arkadan da çocukları örgütlemişlerdi. Hemen Resulullah'ın arkasına ne kadar serseri var düşüp taşlamaya başladılar. Hem taşlıyorlar, hem küfrediyorlar, hem tükürüyorlardı. Resulullah o kadar çoğalmıştı ki kalabalık, Resulullah'a hakaret eden kalabalık. Bir ara Resulullah dayanamadı, artık ayakta duramayacağını anlayınca hemen orada bulunan, yanından geçtiği bir kapıdan içeri giriverdi. Bir yazlık bağ kapısı. Kendini oraya atmıştı Resulullah. Kan revan içinde kalmıştı. Kurtuldu o serseri kalabalıktan. Girdiği bahçede büyük dededen akrabası olan Utbe ve Şeybelerin yazlıkları. Yani Şems kabilesinin lideri olan Utbe ve Şeybenin yazlığı. Onlar da orada bağdalar, iş görüyorlar, üzüm kesiyorlar. Köleleri de Abdas isimli bir köleleri var, Utbe ve Şeybenin. Dediler ki, tabii zorlarına gitti. Ne de olsa Taifliler, yabancı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendilerinin akrabası, hem Mekkeli hem de akraba. Götür birkaç salkım üzüm kes de, şu oturan adama götür de yesin dediler. Abdas birkaç salkım üzüm kesti, götürdü. Resulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Abdas, efendim ne dediniz? Bismillah dedim. Buralarda böyle bir şeyi yiyip içerken kullanmazlar efendim. Allah'a iman edenler kullanır. Efendim siz ne diyorsunuz? Hemen öpmeye başladı böyle elini ayağını Resulullah'ın böyle. Tabii köle, Hristiyanmış, Ninovalıymış, esir edilmiş, bölgeye getirilmiş. Yani kendi imanına yakın birini görünce orada öpmeye, elini ayağına sarılmaya başladı Resulullah'ın. Tabii geriden de seyrediyorlar Utbe'ye şimdi. Sen nerelisin buyurdu Resulullah. Ben Ninovalıyım efendim. Demek Yunus bin Metta'nın hemşehrisisin öyle mi? Efendim sen Yunus'u nereden biliyorsun? O benim kardeşimdir. O peygamberdi, ben de peygamberim. Manzarayı seyrediyorlar. Eyvah, Abdas gitti dediler. Abdas da gitti. Evet. Abdas hem ağlıyor, hem sarılıyordu Resulullah'a, hem kucaklıyor. İnne me'al usri yusra. Her zorlukla bir. Her acının içinde bir ödül var. Bölgenin yerlisi inkar eder taşlar. Allah getirir Ninovalı biriyi ta öteden iman ettirir. Resulullah acı içinde çıktı. Çıktı ve Nahl Vadisi'ne geldi. Mekke'nin kenarında bulunan bugün Cin Mescidi'nin olduğu yerlerdir. Orada bir tepenin, hemen Cin Mescidi'nin yolun kenarındaki tepeyi biliyorsunuz. Sağ taraftaki. O tepe olacak. O tepenin başına çıktı, Mekke'ye giremiyor. Girse korumasız. Tabii orada cinlere tebliğ yaptığı söylenir kaynaklarda. Onu geçiyorum. Orada geldiğinde Rabbine elini açtı. Dönecek hiçbir yer yok. Yapayalnız bir tepenin başında. Ülkesine giremiyor. İlahi dedi. İlahi. Allah'ım. İnni eşku du'fe kuvvet. Bittiğimi sana şikayet ediyorum. Ve kıllete hileti. Gücümün tükendiğini sana şikayet ediyorum. Ve hevani anin nas. İnsanlardan bıkıp usandığımı sana şikayet ediyorum. Ya Erhamer Rahim, ey merhametlilerin en merhametlisi, ya Rabbul Mustadafin, ey mustazafların, ezilenlerin Rabbi olan Allah'ım, ya Rabbi, ey benim Rabbim, وَلِمَنْ تَكِلُونِ, beni kimin ellerine bıraktın? Beni kimin ellerine bıraktın? Beni şu bana karşı işkence eden yabancıların ya da şu bana karşı düşmanlıkta birleşen yerlilerin eline mi bıraktın? Ama arkasından وَاِلَّمْ تَعْضَبْنِي فَلَا اُبَالِي, ama Allah'ım, eğer bana kızmadınsa, eğer bana gücenmedinse, eğer bana kırılmadınsa, vallahi çektiğim hiçbir şey aldım. Senin bitmez tükenmez nuruna sığınıyorum. Sen nurunla beni kuşat, beni yaşat ve benden razı ol. Ve beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırak. Bu yürekten gelen, bu dağların dayanmayacağı niyazı yaptıktan sonra Resulullah'tan Rabbimiz bunu duymak istiyor adeta. Bittim dediğini duymak istiyor. Bittim diyene yettim diyor çünkü. Kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. Zühre'ye haber gönderdi annesinin akrabalarına. Mekke'ye gireceğim, yardımcı olsunlar. Zühre'nin kabile şefi yoktu. Zühre'nin kabile şefliğine onunla müttefik olan bir başka kabilenin şefi olan bir bedevi olan Akra bin Habis liderlik ediyordu. Dedi ki, ben emanetçiyim. Ben böyle bu kabileye böyle bir görevi yükleyemem. Bu ağır gelir, kaldıramazlar. Bu sefer boykotu kaldıran 5 kişiden biri olan Mut'im bin Adiye haber gönderdi. Mut'im çocuklarına silahı kuşandırdı. Ya da bir başka rivayette Mut'im avdan geliyordu. Avdan dönerken Resulullah'ı orada gördü ve sordu. Ne yapıyorsun ya Muhammed? Böyle böyle durum. Git oğlum, kardeşlerini, kuzenlerini, dayı amca çocuklarını söyle, silahlansın gelsinler. Evet. İnne ma'al usri yusra. Allah dilerse dinine bir kafirin eliyle yardım eder diyor ya Peygamber. İşte o. Silahlanıp geldiler. Ve çepeçevre sardılar. Resulullah muzaffer bir komutan gibi bunların arasında Mekke'ye girdi. Kabe'ye vardılar, ilan ettiler. Bundan sonra bizimle müttefiktir Muhammed. Müttefikimize dokunamazsınız. Mut'im bin Cübeyr, müşrik. Ve müşrik olarak o sene öldü. Bir sene sonra hicret vaki oldu zaten. Olayın devamı olduğu için aktarıyorum. Ondan yaklaşık 20 ay sonra Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nda bir esir. Cübeyr bin Mut'im. Mut'im'in oğlu, Resulullah'ın etrafında silahlı olarak onu Mekke'ye getiren gençlerden bir tanesi. Cübeyr bin Mut'im. Resulullah'ın önünden esirler geçiyor, teker teker getiriyorlar, geçiyor. Cübeyr bin Mut'im'e sıra geldi, Resulullah başladı ağlamak. Vallahi dedi. Vefaya bakın vefa, İstanbul'da bir semt ismi değil. Ahlaki bir Kur'an. Vefa bu işte. Şu gencin babası eğer hayatta olsa da gelseydi bana deseydi ki ya Muhammed, bu Bedir esirlerinin tamamını bırakır mısın benim için? Vallahi bırakır. Bunu bırak. Evet. Vefa bu işte. Resulullah böyle vefa gösteriyordu. İsterse o bir zaman iyiliği dokunan müşrik olsun. Çok önemli bir ahlaki erdemdir fazilet. Ve tabii ki bütün bu olaylar inne ma'al usri yusra, zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu, her acıyla birlikte bir doğumun olduğunu, her sancıyla birlikte bir ödülün olduğunu Resulullah'a yaşayarak gösteriyordu. Ve artık hicrete açılan kapıların eşiği görünmeye başlamıştı.